Ayrım 19. Harp Okulu. Sus. Bahrigam. Düştü gönül bahrigam cübbadak. Atatürk'ün sınıfı 5. bölük okunmuyor. Ben başçavuştum. Bir mekanizma kamil, bir Aziz Bey, bir Nuri Pas, işte 300 başı. Unutamam, piyadecilik uzmanı, piyadecilik talimatnamesini çok iyi bilirmiş. Nuri Pas'ın harika konuşmaları, tüfeği kaldırışı, parmaklık demirlerini büküşü yakışıklı güzel adamdı. Öğretmenliği zayıfmış. Bir tatil üzüm yemiş böyle olmuş. Yanakları al al. Ne ince adamdı. Sesi de yumuşaktı. Okunmuyor. Gözü yerde yüzbaşı. Kız anana bak hizaya gel. Topal nafis. Askeri hukuk, askeri ceza. O sözü yazmışım. 41 ateş. Bayılmışım. Gümüş suyu hastanesindeki sert dişçi. Apseli sağlam dişi çekti. Kuleli'de ölen Almanca hocası aynı yüzden. Bir hafta sonra döndüm. Sıfır vermiş kopya diye. Reşit'in intiharı hala rüyalarıma girer. Cebir Osman'ın vapurda Reşit için ağlaması. Arkadan haritacı Bekir Bey. Herifin cehaleti sonsuz. Cehaletine son yok. 72 dil vardır. Hocanız bilirmiş. Yaşa hocam. Atlas Okyanusu'nda bir kristal küre vardır. Dünyanın 5 mislidir. Onun yerini dünyada kimse bilmez. Bir hocanız bilir. Yaşa hocam. İlk derste topografyanın önemini belirtiyor. Topografyayı iyi bildik mi, görsün ilim nereye topu gayrısı. Ateş edersin. Anlaşılmadı. Kurtuluş Savaşı'nda leblebicilik ederek casusluk yapmış ki çok uygun. Leblebici görünmek için çok zorluk çekmemiş olmalıdır. Yarbaydı, sonradan albay oldu. Haritacılık sınavı. Çok kopya verdim. Yalnız kopya vermek değil, haritalarını da yaptım. İki ders sonra beni kaldırdı. Sen şu yana geç. Öbürlerini de kaldırdı, siz de şu yana. Kürsünün sağında ben, solunda öbürleri. Eyvah! Kopya verdiğimi anlamış olacak. Oysa onlara teşekkür ediyor. Bunlara dikkat edin, ileride büyük adam olacaklar diyor. Sonunda bana dönüyor. Buna acıyın, yardım edin. El birliğiyle çalıştırın. Döner alaya giderse çavuş olur diyor. Topal Nafiz'den sonra bir de bu. Tamam. Demek burası lise değil. Artık hiçbir dersi, hiçbir şeyi ciddiye almadım. Üsteğmen havacı mazluma yaklaşıp sınavda söylediğim ölmüş zavallı sporcuymuş bana bir soru sorduktan sonra ''Efendim ben başçavuşum. O da bana fısıldadı. Hiçbir şey bilmiyor musun sen?'' ''Hiçbir şey bilmiyorum. Çek git hadi yıkıl. Baş üstüne.'' 8 numara almıştım. Aslında bu kadar yırtık değildim ama her şey boştu. O oyuncağa benzeyen bir topçu oyuncağını biliyor. Anlaşılmadı. Biz de neredeyse süs olsun diye büyük bir masanın üstüne koyacağız gelen havan topunun vidalarını, vidalarının yivlerini, setlerinin sayılarını. Ezberden nefret ediyordum. Gerçekte bilgi olmayan ama bilgi sanılan şeylerden nefret ediyordum. Bugün var, yarın yok olacak her şeyden nefret ediyordum. Bu süreksiz bilgilere ilgisizliğim bundan sonra yaşamımda hep sürdü gitti. Bundan sonraki öğrenciliğimde başarısız olmadım. Hiç çalışmadan sınıfın ikincisiydim. Birinci olmayışım bize öğretilenlerin çabuk geçicilikleri yüzünden bana gerçek bilgi gelmeyişlerindendi. Harp okulu da ondan sonraki meslek okulu da böyle geçti. Ancak sevdiğim, gerçek bilgi olduğuna inandığım birkaç derse önem verdim. İşte bunların rüzgarıyla hiç istemeden, çabalamadan her yıl kendiliğimden ikinci oldum. Birinciliğe tutkum kalmamıştı. Okutulan dersleri içimden küçümsüyordum. Öğretmenlerin yetersizliği de bu seçime neden oluyordu. Tatbikatta çocukların şaka yapmaları, top namlusunun silindiği ucu, fırçalı sopayı kaldırıp şakalaşıyorlar. Olmamış şey bu. Başçavuş başçavuş gibi ciddi olunacak. Nuri Pas'a sesleniyor uzaktan. Başçavuş, başçavuş. Kurmay binbaşı Eşref, ödümüz patlayan adam, okula içinden geç kalan çocuğa öyle söylenmiş ki, sövmüş ki, çocuk intihar etmiş, ettiğini duyduk. Nedeni kulağımıza böyle geldi. Eşref Manas için şöyle söyleniyordu. Bu söylenti çok önemlidir çünkü askerlerin anlayışını, kafa yapısını gösterir. Böyle olmak isterler. Her şeyi bilen insan, her şeyden bir parmak anlayan insan. Hani kimi gazetelerde şöyle başlıklar da vardır. Biraz da mizah. Şimdi de gülelim. Okunmuyor. İşte böyle bir şeydir onlar. Biraz psikoloji, az buçuk sosyoloji, bu kadarcık da tarih. İşte 27 Mayıs'ın başarıya ulaşmamasının, ondan sonraki yarım yamalak, parça pörçük asker hareketlerinin başarısızlığının başlıca nedeni. Kendim de asker olduğumdan bunu çok iyi bildiğimi sanıyorum. İşte kendilerinin her şeyi bildiklerini sanan bu parça pörçük okunmuyor. Onun için askerler ikide bir memleketi düzeltmeye kalkarlar. Eşref Manas, Galatasaray Lisesi'nde askerlik hocasıymış. Son sınıfa gidiyormuş. Her okulda, her sınıfta askerlik dersi küçümsenir, hadi küçümsenir demeyelim de hiç olmazsa önemsenmez. Eşref Manas'a da böyle davranmaya kalkmış öğrenciler. Eşref Manas çocukların üzerinde bilimsel otorite kuracak. Böylece anlatacak onlara askerlik ne demek, hele kurmay subay. Geometride ne okuyorsunuz? Şunu. Kaldırıp sorar, bilemezler. Kara tahtaya geçer, problemleri yazar, çözer. Matematikten ne? Şu. Sorar, yok. Ders vermiş, ondan sonra çocukların doğrudur ya da değildir. Önemli olan doğru olup olmaması değil, bu zihniyettir. Harp Okulu 1'de Kadri Paşa Türkçe dersine gelirdi. Usulü kitabet, resmi yazışmalar, o söylemişti. Güzel dil yarışması yapılmış, kadınlar konuşmuş, Türkçe birinci olmuş. Bir de neydi o, istihbarat dersi mi ne? Yatakhanenin penceresinden dikizlenen çıplak, soyunan kadın jimnastik de yaparmış. Derlerdi ki casus delikanlıları bitirmek için yapıyor. Belki de haberi yoktu ama nasıl olur? Yemekhanede helva bol, limon suyuyla ezerdik. Bir akşam Mustafa Fettah'la iki, Muzaffer'in gece dershanede kavgaları, birincilik kavgaları, hırsları. Mustafa Fettah çok dağınık bir çocuktu. Her dala dal budak sarılmıştı. Deli deli gözleri, o gece yüz pençe pençe kırmızı. Derisi girintili çıkıntılı, mürekkebi suratına attım. Sonraları dost olduk. O da Amerika'ya gidip mühendis oldu. Yarıda kaldı bir şeyleri, ne oldu bilmiyorum. Muzaffer'i kalenderdeki toplantıda 1963'te gördüm. Siyah elbise ve papyon. Necdet'le giderken arkamızdan koştu. Ben onu şef garson sandım. Tanımadınız dedi. Ben iki Muzaffer. 27 Mayıs kurbanlarından paşa mutlusu. Koğuş caddeye bakardı. Dershanelerse tersine arkaya. Dershanemiz yıllar sonra Harbi Askeri Cezaevinin hücreler koğuşu olacak ve ben dershanede oturduğum sıranın bulunduğu yerdeki hücreye atılacaktım. Binicilik dersi, bir alem, veteriner, istihbarat, Türkçe, haritacılık, istihkam, tahkimat, tahrip, havan, tabyaya Bahri Gökdeniz gelirdi sanırım. Zehirli gaz ve kimya dersi de vardı. Bir sürü saçma sapan ders. Kendi evime giderken Müfide'nin Şehremin'deki evinin önünden geçerdim. Utanarak, sıkılarak. Ne o beni görsün, ne ben başkalarını ama ben onu göreyim uzaklardan. Hem bilsin, hem bilmesin. Bu duyguyu hepimiz taşırız. Altın diş yaptı ki Hilmi bana. Sağ önde rezalet bir şey. O zaman pek de rezalet sayılmıyordu. Hatta birkaç yıl önce modaydı. Sapasağlam dişler altınla kaplatılır. Ağızlarının gibi çakıl, çukul, altın diş dolu. Sarraf vitrini açılmış gibi olanlar da vardı. Mizahım okunmuyor. Şinasi ile bir hafta tatilinde boğaza yürüyüp gidişimiz, kırda geceleyişimiz. En çok rahatsız olduğum yastıktı. Ertesi günde Ayazağa'ya gitmiştik ya. 15 gün müydü, bir ay mıydı? Çadırlı kamp kurmuştuk. Uzun yürüyüşler, tatbikat olur muydu anımsamıyorum. İshal olanlar artmıştı. Mataranın kapağı da düştü efendim, onu arıyorum demiş. Sonra deyim oldu, mataranın kapağı düşmüş diye. Havacılarla istihkamlar aynı bölükteydik. Yanımda yatan havacıydı. İngiltere Kralı marşı yapmıştık. Sa Majesteleri Edward Yard. Nihat Aytek'le If I Were a Student ile okunmuyor marşlar. İlk kumar poker. Epey para kaybettim. Demiryolu Celal iyi oynardı. Necdet Bir Demiryolu da oynardı. Ben hep kaybederdim. Kumarbaz tipler başka tür insanlardı. Genellikle savruk, düzensiz, eli açık, fasaklı, dağınık ve hemen hep sigara içerlerdi. Bunlar kumarı tamamlayıp bütünleyen parçalar gibi gelirdi bana. Hala da öyledir. Ağzının kenarında sigara, dumandan bir göz kısılmış, masa başında eldeki oyun kağıdını file eden bir kadından, o kadın dünya güzeli olsa bile, en akıllı kadın olsa bile nefret ederdim. Ama nefret neye yarar? İnsan nefretiyle birlikte yaşamak zorunda kalabiliyor. Kare asa dört kağıt alıp Celal Floş Royal çıkarırmış. Şansa inanmaya başladım. Kumar oynamam ama hala şansa inanırım. Şans tesadüfler kanununun kanunsuzluğudur. İhtimali hesapta %1. Ama %1'in hangi sırada geleceği bilinemez. %1 birinci de gelirse 99'u boş geçecek demek değildir. Yeniden %1 ihtimal başlar. Şanslıya %1 ihtimal bu nedenle 3 kez hatta 4 kez üst üste vurabilir. Tersi olur şanssıza. Kağıthane Kasrı. Binicilik okulu Ayazağa Kasrı. Çinliler nasıl sökülmüştü, her şey ortada. Hala memleketin envanteri sayımı yapılmamıştı. Yürüdük, gece döndük. Şinasi yürürken 4-5 Alman mareşali birden uygun adım yürüyor sanılırdı. Eğilip bükülmeden. Her zaman geçit töreninde gibi her zaman bir generalin önünden geçiyor ve her zaman kendisi bir general de önünden erler geçiyorlar gibiydi. Gülüşü hep gülerdi. Çocuk çocuk. Bir gün Boğaz'da vapurdaydık, 3 arkadaştık. Beylerbeyinden Cebir Osman bindi, Reşit'i hatırladı. Abi dövmüştüm ben onu diye ağlamaya başladı. O Cebir Osman ki her dersinde 4-5, her gün 20-30 öğrenciyi döverdi ama Reşit'in ensesine vurduğu 2 şaplağı hatırlarken ağlıyordu. Galiba 1 aylık bir tatilimiz vardı. O tatili nasıl geçirdiğimizi hatırlamıyorum. Ama Fahir'le Büyükada'ya Naime Hanım'a gitmiştik. Adanın en güzel kızı dedikleri kız yanımızdaydı. Tur attık mı, gezdik mi? Evlerini hatırlamıyorum bile. İskeleye inip dondurma yedik. İlk olarak Orhan Seyfi ile Yusuf Ziya'yı orada gördüm. Güvermiş buğday tarlasından geçerken yol için açılan başakların geride çıkardıkları ses gibi, vapur pervanelerinin köpüklü izi gibi, onları da arkalarından bir hayranlık fısıltısı izliyordu. Yusuf Ziya, Yusuf Ziya, Orhan Seyfi, Orhan Seyfi. Bugüne dek Akbaba'yı bir kez bile okumuş değildim. Dans etmesini bilmemek büyük eksiğimizdi ya da öyle sanıyorduk. Dans profesörü diye gazetelerde ilanlar vardı. Bir ilan gördüm. Fahir'le birlikte ilan edilen yere gittik. O zamanlar böyle ilanlar çoktu. Şişli'de bir yer. Ara ara ara, ha ara ha ara. Neyse bulduk ama nasıl bulduk? Şişli alanından karşı aşağı yokuş, in in, solda dar, yüksek, pis bir apartmanın 5. 6. katı mı ne? Küçük berbat bir Rum evi. Bize dans verecek bir Rum kopili palikaryası. Biz oraya gittiğimizde 1000 pişman olmuştuk ama bir kez gitmiş bulunmuştuk, dönemezdik. Ulan insan böyle eve misafir çağırmaya utanır, hay Allah belanı versin. Oğlan heyecanlandı filan, cumartesi pazar şu şu saatlerde gideceğiz. Galiba 1-2 figür filan yaptık mı, öğretti mi unutmuşum. 1-2-3-4 döndük yola. Buluşup arkadaşlarla adaya gidişimiz. Büyükada'ya ve Heybeli'ye. Orada rakı mı içmiştik ne? Resmimiz de var. Atıf, Fahir, ben, biri daha galiba tatilde olmuştu bu iş. Nişan törenleri. Daha lisedeyken lise son sınıfta başlamıştı nişanlanmalar. Subayların kredileri zamanın koşullarına göre artar eksilir. Kurtuluş Savaşı bitmiş, üzerinden şu kadar yıl geçmiş, unutulmuş, kredisi az. Her ne kadar yine ölüsü para, dirisi para deniyorsa da kredisi pek yoktu. Onun için kenar mahalle kızları, yoksul güzeller, kolelilerle daha çok ilgilenirlerdi. Hemen aşık olurlar, hemen umutlanırlardı. Aileleri de umutlanırlar, kapılarını açarlardı damat adaylarına. Daha harp okulunun 1. sınıfındayken hemen her hafta, hatta kimileyin haftada 2 nişan töreni yapıldığı bile olurdu. Soyadını birkaç kez değiştiren, o zaman soyadı Emre olan İskender Fikret'in nişanı eski belediye binasının bir bölümünde yapılmıştı. İstanbul'dan ayrılış gecesi. Yine bir nişan vardı. Ertesi gün sabah treniyle Ankara'ya gidecektik. Hangi arkadaşın nişanıydı hatırlamıyorum. Nişan töreni kolaydı. Caz takımı, bizim sınıftan hemen 4-5 caz takımı çıkabilir. Her takım bir nişana giderdi. Beşiktaş Deresi içinden bir yere çıktık. Yol iz belirsiz karanlıktı. Solda çok eski 2 katlı küçük bir eve geldik. Oysa 2 katlı ki normal bir kat ev yüksekliğinde var ya yok. Evin pencere, kapı gibi dörtgen biçiminde olması gereken her yeri düzgünlüğünü ve biçimini yitirmiş. Tahtalar kavşamış, alçak ve daracık. Dış kapı eşiğinden basamaksız aşağı iniliyor. Yer kapkara toprak ama basıla basıla taşlaşmış. Sağda evin içinde ayrı bir baraka gibi duran yerin hela olduğu kokudan belli oluyor. Merdivenle üst kata çıkıyoruz. Adımımızı attıkça her merdiven basamağı çatırdıyor ve merdiven tutamakları da basamak tahtaları da ekli, yamalı. İkinci katta bir küçücük sofa, iki küçücük oda tıklım tıklım dolu. Caz, dans, o kız. İki ok gibi fırlayacak göğsü, yay gibi gergin bir kız. Kapalı yaka lacivert bir kazak, üzerinde göğsünün beyaz bir çıpa var. Etekleri o zamana göre kısa sayılır. Esmer ama kadife parlaklığında bir buğday esmeri. Kömür karası, parlak ışıltılı saçlar. Zeytin karası, iri gözler. Organtin, organze, taftalı bir sürü kız. Hepsi Harbiyelilerden bir nişanlı arıyor. Bulurlardı da. Anneciğinin yanında uslu uslu oturuyorsa, annesinden izin almadan dansa kalkmıyorsa o kız iyi aile kızı sayılır. Öylelerinin nişanlanma şansı daha çoktur. Hani bir söz değil de şöyle bir soru vardır. Bütün nişanlı kızlar güzeldirler de, sonradan bu cadılar nereden çıkar? Evet, o zamanlar kızların hepsi güzel. Ama benimkinin öbürlerinden bir ayrılığı, bir pervasızlığı, bir umursamazlığı, bir aldırmazlığı, bir boş vermişliği var. Yasaları, gelenekleri takmıyor. Yanında annesi yok. Giyinmesi öbürleri gibi değil. Göğsü, parmağının ucuyla bir fiske vursan bir süre titreşimli sesler çıkacak göğsü. Boyuna onunla dans ediyorum, kıza açıkça asılıyorum. Başkasının yanına bırakmıyorum. Sabahın alaca laciverdi, beyaz patiska perdelerin aralığında göründü. Ah ne yapsam, sabahleyin gideceğiz. Bu kızdan nasıl ayrılacağım? Madem ki her arkadaş nişanlanıyor, ben de bununla nişanlanamaz mıyım? Kıza adresini soruyorum, vermek istemiyor ama öylesine üsteliyorum ki en sonunda adresini veriyor. İyi anlaşılmıyor. Havacı Sacit'in evine gitmiştik Ankara'da. Bir de Hasbi Reis vardı. Ankara'ya trenle mutlu bir gidiş. Peki nasıl oldu da biz harp okuluna gündüz vardık? Çantalarımız, elbiselerimiz neredeydi? Havacı olmak hevesim geçmemişti. En iyi arkadaşlarım Sacit, Nihat, Müsli hepsi de öldü. Havacıydılar. Havacı olmak hevesim sönüyordu da çok zaman havacı arkadaşlarımla birlikteydim. Havacılar okulumuzun az ötesindeki bir düzlükte planörcülük eğitimi görüyorlardı. Ben de onların arasına katılmıştım. Kendi sınıfımın derslerinden kaçıyor, sanki bir havacıymışım gibi ben de planör derslerine katılıyordum. Havacılar üç gruba ayrılmışlardı. Her grubun başında bir Rus havacı öğretmen vardı. Anuhin, Romanov, Gayeriç. Ben Anuhin'in öğretmenlik ettiği gruptaydım. Dört cins planör vardı. Bunlar gerili lastikle birden havalanamaz, bir süre uçtuktan sonra yine yere konabilen hafif planörlerdi. Havalanacak planörde bir öğrenci uçmanlık, pilotluk yapardı. Planör Halit yere iner inmez koştururdu. Bir süre yerde yürüdükten sonra planörle havalanmaya, uçmaya başlıyor, çok zevkli oluyordu. Bu üniformalardan biri de okunmuyor. Atatürk'ün manevi kızlarından Sabiha Gökçen de bulunmuştu. Havacılarla birlikte planör dersleri 3 Rus hoca vardı ama bir gün Atatürk'ün kızı gelmişti. O Rus hocalardan biri Türk'le evlenip gelmiş, karısı Moskova Radyosu'nda. Benim havacı arkadaşlarım arasında planörcülük yapmam, aynı kuluçkanın altından çıkmış civcivin ördek palazlarına özenip son bir daha okumuyor benzer bir şeydi. Bunun sonu yoktu. Nasıl olsa havacılarla yollarımız ayrılacaktı. İster istemez birkaç zaman planörcülük yapmak ya da bu işten vazgeçmek zorunda kaldım. Ben de kalktım havacılardan ayrıldım. Aradan yıllar yıllar geçti. Moskova Radyosu Türkçe yayın yolunda Nazım anlaşılmıyor. Romanov'la bir Türk konuşup tanışıp evlenmiş. Ankara Kız Lisesi'ndeyken Türk kuşuna paraşüt ve planör orada başarılı olamamış ama Romanov'la evlenmiş. 4 yıl hava dinamiği dersini Türkçe vermiş ve Moskova'ya gitmişler. Bir kızları olmuş. Romanov savaşta ölmüş. Ulus'taki anıtta Behçet Kemal Çağlar, Bozyamalılar, Bozkır'a hoş geldiniz Harbiyeliler. Sevemedim. Şiirler miirler bir heykel kompozisyonundaki elini açar el pozisyonunda. Heykelde er güzel ama onu taklit eden Behçet Kemal güzel değildi.